Ayrım 28, sayfa 281. 1. Bölüm. Burun konusunda babamın muhayyilesinde bunca bilgi akar dururken ve bunca ailevi ön yargıyla birlikte ve yine bunların yanı sıra akıp duran onarlık 10 cilt hikayeyle böyle hassas bir durumda o burun gerçek burun olabilir miydi? Babam gibi inceliklerle donanmış birisi böyle bir sarsıntıya ister alt katta olsun ister üst katta tasvir ettiğim pozisyon dışında herhangi bir pozisyonda katlanamazdı. Kendini defalarca yatağa at ama bunu yapmadan önce yatağın yanındaki iskemleye bir ayna yerleştirmeyi ihmal etme. Fakat yabancının burnu gerçek bir burun muydu yoksa sahte bir burun mu? Bunu önceden açıklamak madam, Hristiyanlık aleminin en iyi hikayelerinden birini mahvetmek olurdu. Şimdi anlatacağım hikaye 10. onluğun 10. hikayesidir. Bu hikaye diye haykırıyor Slavken Bergius, biraz böbürlenerek yapıtımı taçlandırmak amacıyla en sona saklanmıştır. Onu anlattığımda ve okur onu baştan sona okuduğunda bu her ikimiz için de kitabı kapatma vaktinin geldiği büyük an olacaktır. Çünkü onun peşinden gelecek diye devam ediyor Slavken Bergius, başka hikaye bilmiyorum. Ne hikaye ama? Fernandez'in kibar yabancıyı kardeşi Julia ile odasında yalnız bıraktığı Lyon'daki handa gerçekleşen ilk görüşme ile başlayan bu hikaye benim tarafımdan yeniden yazılmıştır. Diego ile Julia'nın karışık halleri. Aman tanrım, sen ne garip bir yaratıksın Slavken Bergius. Kadın kalbinin kaprislerini nasıl da ilginç bir açıdan gözler önüne sermişsin. Bu nasıl tercüme edilebilir? Gene de Slavken Bergius'un bu hikayesi ve kıssadan hissenin nefaseti dünyanın takdirine sunulacaksa birkaç cildin tercüme edilmesi gerekir. Gerçi bu güzel bir İngilizce ile nasıl ifade edilebilir en ufak bir fikrim yok. Böyle bir tercüme için özellikle bazı pasajları çevirebilmek için insanın 6. duyuya sahip olması gerekir. Doğal tonun 5 nota altında yavaş, hafif, sade bir sohbetin parlak göz bebekselliği ile ne kastedilmiş olabilir ki bu? Sizin de bildiğiniz gibi madam neredeyse fısıltıdır. Sözcükleri telaffuz ettiğim anda kalp bölgesinin civarındaki telleri titreştiren bir çaba hissedebiliyordum. Beyin bunu kaydetmedi. Zaten genellikle bu ikisi birbiriyle pek anlaşamaz. Sanki anladım sandım. Hiçbir fikrim yoktu. Bu titreşiminin bir nedeni olmalıydı. Bilemiyordum. Geldi çıkışın içinden. Ancak izninizle bu durumda fısıltıdan biraz daha yüksek bir ses kaçınılmaz olarak gözleri birbirine 6 inç yaklaştırmakla kalmayıp onları birbirinin göz bebeklerine bakmaya zorluyorsa bu tehlikeli bir durum değil midir? Ama kaçınılamaz. Çünkü tavana baksalardı, ister istemez çeneleri birbirine değerdi, birbirlerinin kucaklarına çevirselerdi gözlerini, bu sefer de alınları çarpışırdı. Bu da görüşmeyi hemen bitirirdi. Yani duygusal bölümünü demek istiyorum. Geri kalanı madam zaten üzerinde durmaya değmez. 2. Bölüm. Babam tam 1,5 saat boyunca sanki ölümün eli onu yatağa bastırıyormuşçasına sessizce yattıktan sonra yatağın kenarından sarkan ayağının baş parmağını oynatmaya başladı. Bunu gören amcam Toby'nin yüreği biraz ferahladı. Birkaç saniye sonra baştan beri lazımlığın sapını kavramış olan sol eli hareketlendi, onu karyola saçağının altına itti. Babam elini geri çekip koynuna soktu ve dedi. Benim iyi kalpli Toby amcamın yüreği sonsuz bir sevinçle doldu. Bu açılışa birkaç teselli sözüyle karşılık vermekten çok mutlu olurdu ama daha önce de söylediğim gibi böyle bir yeteneği yoktu ve zaten kötü olan durumu daha da kötüleştirecek bir şey söylemektense çenesini koltuk değneğinin sapına dayamakla yetindi. Amcam Toby'nin yüzüne alttan uygulanan ve onu daha hoş bir ovale dönüştüren bu baskı amcamın üzerindeki baskı mıydı yoksa ağabeyinin kederler denizinden çıkmaya başladığını gördüğü için duyduğu şefkat mi yüz kaslarını germekteydi. Çenesine uygulanan baskı sanki yüzünde zaten var olan yumuşaklığı iki katına çıkarmıştı. Gözlerini amcama çevirdiğinde yüzünde öyle bir güneş parlamaktaydı ki babamın kasveti bir anda eriyip gitti. Babamın sessizliği bozması şöyle oldu. 3. Bölüm. Bir adam, kardeşim Toby diye haykırdı babam. Dirseğinin üzerinde doğrulup Toby amcamın eski saçaklı sandalyesinde çenesini bastonla dayamış oturduğu tarafa dönerek zavallı bahtsız bir adam, kardeşim Toby diye haykırdı. Hiç böylesine kırbaçlanmış mıdır? Tanıdıklarım içinde en çok kırbaçlanmış adam, dedi amcam Toby, trimi çağırmak için yatağın ucundaki zili çalarak, sanırım McKay'in alayından. Flanders'daki büyük ordunun Britanya tümenine komuta eden İskoçyalı general Hugh McKay, soru işareti 1640-1692, 24 Temmuz 1692'de Steinkirk Muharebesi'nde öldü. Bir dinamitçiydi. Amcam Toby babamın kalbine bir kurşun sıkmış olsaydı, babam yatağa burun üstü bundan daha hızlı düşemezdi. Aman tanrım, dedi Toby amcam. 4. Bölüm. Şu altınlar yüzünden Bruges'de insafsızca kırbaçlanan zavallı dinamitçi McKay'in alayında mıydı diye sordu amcam Toby. Tanrı affetsin, adam masumdu diye ünledi Trim derin derin iç çekerek. Oysa hatırlarsanız efendim, neredeyse ölene dek kırbaçlamışlardı onu. Yalvarmalarına kulak verip onu kurşuna dizselerdi daha iyi ederlerdi. O zaman doğrudan cennete giderdi. Çünkü adam sizin kadar masumdu efendim. Teşekkür ederim Trim, dedi amcam Toby. Onun ve kardeşim Tom'un başına gelenleri düşündüğüm zaman, diye devam etti Trim. Zira biz üçümüz okul arkadaşıydık. Bir ödlek gibi ağlamaya başlıyorum. Gözyaşları korkaklığın işareti değildir. Trim, ben de sık sık gözyaşı dökerim, diye haykırdı Toby amcam. Evet, biliyorum, diye yanıtladı Trim. O yüzden ağlamaktan utanmıyorum. Ama o iki faziletli delikanlıyı düşünün bir kere. İzninizle efendim, diye de devam etti Trim. Göz pınarına doğru bir damla gözyaşı indi. Tanrı'nın yaratabileceği en dürüst, en namuslu ailelerden gelme, cesaretle dünyada kısmetini aramaya çıkmış. Sonra da böyle belalara uğramış o iki sevgi dolu, dürüst delikanlıyı düşündükçe. Zavallı Tom, bir Yahudinin sosis satan dul karısıyla evlenmekten başka hiçbir suçu olmadığı halde sonsuza dek işkence edilsin. Namuslu Dick Johnson, başka birinin sırt çantasına koyduğu altınlar yüzünden neredeyse ruhu bedeninden dışarı uğrayıncaya kadar kırbaçlansın. Ah, ne büyük talihsizlikler, diye haykırdı Trim, mendilini cebinden çıkarırken, izninizle efendim, bunlar yatıp hüngür hüngür ağlamaya değer büyük talihsizlikler. Babam yüzünün kızarmasını engelleyemedi. Kendini bu kadar üzersen, başkalarını bu kadar dert edinirsen kendine yazık edersin Trim, dedi Toby amcam. Gün ola, dedi onbaşı yüzü aydınlanarak, efendimin de bildikleri gibi ne karım ne de çocuğum var, bu dünyada ne derdim olabilir ki? Babam elinde olmadan gülümsedi, senden daha dertsiz kul yoktur Trim, diye yanıtladı amcam Toby. Senin gibi kaygısız birinin nasıl acı çekebileceğini de anlamıyorum doğrusu. Ancak yaşlanıp elden ayaktan düşersen ve bütün dostlarından daha uzun yaşarsan sıkıntıya girebilirsin. İzninizle efendim, bu konuda endişelenmeyin, dedi Trim neşeyle. Senin için endişelenmeme gerek kalmayacak zaten, dedi amcam Toby. Çünkü, diye devam etti koltuk değneğine dayanıp ayağa kalkarken, bana uzun süre sadakatle hizmet etmenin ve bol bol tanık olduğum iyi yürekliliğinin ödülünü alacaksın. Efendinin bir şilini oldukça Trim, başkasından bir peni istemene gerek kalmayacak. Trim amcam Toby'ye teşekkür etmeye yeltendi ama buna gücü yetmedi. Gözyaşları yanaklarından aşağı seller gibi boşanmaktaydı. Haziran'ı yerlere kadar eğilerek selamladıktan sonra odadan çıktı. Trim'e çayırlığı vasiyet ettim, diye haykırdı amcam Toby. Babam gülümsedi, ayrıca ona bir emekli aylığı bağladım, diye devam etti amcam Toby. Babamın suratı asıldı. 5. Bölüm. Emekli aylığından ve dinamitçilerden söz etmenin sırası mı şimdi, dedi babam kendi kendine. 6. Bölüm. Amcam Toby dinamitçiden söz ettiği zaman babam sanki amcam Toby kalbine bir kurşun sıkmış gibi aniden burun üstü yatağa düştü demiştim. Ama babamın kol, bacak ve tüm uzuvlarının da derhal daha önce tasvir etmiş olduğum yatma pozisyonuna geri döndüğünü eklemeyi unuttum. Bu yüzden onbaşı Trim odadan çıkıp da babam artık yataktan kalkmak istediğinde bütün o küçük hazırlık hareketlerini yeni baştan yapması gerekti. Pozisyonlar madam önemli değildir. Önemli olan tıpkı bir müzik aleti akort edildiğinde uyumsuz seslerin uyumlu hale gelmesi misali bir pozisyondan ötekine geçiştir. İşte bu nedenle babam ayağının baş parmağıyla aynı küçük dansı yeniden yaptı. Lazımlığı karyola saçağının altına biraz daha itti, hımladı, dirseği üzerinde doğruldu. Tam amcam Toby'ye bir şey söyleyecekti ki biraz önce aynı şeyi yaptığı zaman uğradığı başarısızlığı hatırladığından ayağa kalktı. Odanın içinde 3 tur attıktan sonra aniden Toby amcamın önünde durdu, sağ elinin ilk 3 parmağını sol avucuna bastırdı ve öne eğilerek amcam Toby'ye aşağıdaki sözleri söyledi. 7. Bölüm. İnsan üzerine düşündüğümde kardeşim Toby ve onun hayatını bir sürü sıkıntıya maruz bırakan o karanlık tarafına baktığımda, payımıza düşen azap ekmeğinin ne kadar sık yediğimizi düşündüğümde, benim payıma oradaki görevimden başkaca bir şey düşmedi dedi amcam Toby babamın sözünü keserek. Zırt dedi babam, amcam sana yılda 120 sterlin gelir bırakmadı mı? O gelir olmasaydı ne yapardım diye cevap verdi amcam Toby. Bu başka konu dedi babam öfkeyle. Diyeceğim şu ki Toby, insan yüreğini dolduran bütün o kederli konuların ve hesaplaşmaların defterini baştan aşağı tararken zihnin doğamıza dayatılan bütün bu şeylere karşı koyup direnmek için gizli kaynaklarını harekete geçirebilmesi ne kadar harikulade bir şey. Kadir Tanrı'nın yardımıyla diye haykırdı amcam Toby, gözlerini yukarılara çevirip avuçlarını kenetleyerek, bu bizim gücümüzden değil, Şendi ağabeyim. Ahşap bir nöbetçi kulübesinde tek başına duran bir askerin 50 kişilik bir müfreziye karşı koyduğunu öne sürmesi gibi bir şey bu. Varlıkların en yücesinin yardım ve inayeti sayesinde ayakta kalıyoruz. Bu dedi babam, düğümü çözmek yerine onu kesip atmak demek. Seni bu sırrın biraz daha derinlerine götürmeme izin ver kardeşim Toby. Bütün kalbimle diye cevap verdi amcam Toby. Babam hemen duruşunu değiştirip Rafael'in 1508-1511 yılları arasında yaptığı Vatikan Sarayı'nda Stanza della Signatura'daki ünlü freski. Pek hoş resmettiği Sokrates pozunu takındı. Siz bilgili kişilerin çok iyi bildiği gibi bu freskte Sokrates'e özgü muhakeme tarzı bile incelikle canlandırılmıştır. Zira Sokrates orada sol elinin işaret parmağını sağ elinin işaret ve baş parmakları arasında tutar ve doğru yola getirmeye çalıştığı sapkın kişiye sanki şöyle der, bunu kabul ettin. Öyleyse şunu, şunu ve şunu da kabul ediyorsun. Ben talep etmiyorum. Kendiliklerinden birbirlerini izliyorlar. Babam da aynı şekilde işaret parmağını diğer elinin işaret ve baş parmakları arasında tutarak kenarları alacalı yün püsküllerle çevrili eski koltuğunda oturmakta olan amcam Toby ile tartışmaya başladı. Ah garip! Senin o yüce, sivri yeteneğin bunu ne de zengin bir sahneye dönüştürürdü ve senin ölümsüzlüğüne sığınıp da kendi ölümsüzlüğümü sağlamak için nasıl da isterdim bir tane daha yazmayı bu sahnelerden. 8. Bölüm. Tüm vasıtalar içinde en ilginci olan insanın, dedi babam, o kadar narin ve derme çatma bir yapısı vardır ki bu çetin hayat yolunda kaçınılmaz olarak maruz kalacağı ani ve sert darbeler onun gün içinde defalarca yolundan çıkıp devrilmesine yol açabilirler. Yani kardeşim Toby, içimizde gizli bir zemberek olmasa halimiz perişandı. Ben bu zembereğin din olduğunu düşünüyorum, dedi amcam Toby. Din benim çocuğumun burnunu düzeltebilir mi diye haykırdı babam, kenetlediği parmaklarını çözüp ellerini birbirine vurarak. O bizim adımıza her şeyi yoluna koyar diye cevap verdi amcam Toby. Mecazen söylemek kaydıyla sevgili Toby, belki de öyledir dedi babam. Ama benim sözünü ettiğim zemberek felaketleri karşılayıp dengeleyen iyi düzenlenmiş bir makinenin içindeki gibi darbeyi önleyemese de en azından onu hafifleten içimizdeki o büyük ve esnek güç. Bak sevgili kardeşim dedi babam. Asıl konuya yaklaştığı için işaret parmağını eski yerine iade ederek, eğer çocuğum dünyaya salimen o kıymetli parçası zarar görmemiş halde gelseydi, isimler konusundaki düşüncem ve iyi ve kötü isimlerin karakterimiz ve davranışlarımız üzerinde kaçınılmaz etkileri olduğu konusundaki hayalci ve taşkın görüşlerimden ötürü dünya farklı düşünse de Tanrı şahidimdir ki çocuğumun mutluluğu için dua ettiğim en içten ve coşkun anlarda bile onu başına George ya da Edward adlarının 1760'da 22 yaşında kral olan 3. George ve kardeşi serpebileceğinden daha fazla şan ve şerefle taçlandırmayı bir kez olsun istemedim. Ama heyhat diye devam etti babam. Başına en büyük kötülük geldiğine göre bu talihsizliği en büyük iyilikle dengeleyip geçersiz kılmak zorundayım. Çocuk Trismegistus adıyla vaftiz edilecek kardeşim. Umarım işe yarar diye cevap verdi amcam Toby ayağa kalkarak. 9. Bölüm. Tesadüflerle dolu bir dönem dedi babam. Merdivenden inerlerken ilk sağanlıkta amcam Toby'ye dönüp, dünya önümüze ne kadar uzun ve tesadüflerle dolu sayfalar açıyor. Kalemi ve mürekkebi al kardeşim Toby ve iyice bir hesap et. Şu trabzandan daha fazla hesap bilmem dedi Toby amcam. Koltuk değneğiyle trabzana vurmak isterken babamın incik kemiğine korkunç bir darbe indirerek. Bu %1 ihtimaldi diye haykırdı amcam Toby. Senin hesaptan hiç anlamadığını sanırdım kardeşim Toby dedi babam bacağını ovuşturarak. Tamamen tesadüf dedi Toby amcam. Öyleyse bu bölüme bir tesadüf daha eklendi diye cevap verdi babam. Üst üste taşı gediğine koymaktan büyük memnuniyet duyan babamın incik kemiğinin acısı hemen dindi. Darbenin bacağına rast gelmesi iyi olmuştu. Tesadüf gene. Yoksa dünya babamın kafasındaki hesabın ne olduğunu asla öğrenemeyecekti ya da tahmin edemeyecekti tesadüfen de olsa. Ne de tesadüfi bol bir bölüm oldu bu. Beni yeni bir bölüm yazmaktan kurtardı doğrusu. Elimde yeterince yazılmayı bekleyen bölüm var zaten. Dünyaya düğümler üzerine bir bölüm yazmaya söz vermedim mi? Ayrıca kadınların doğru ve yanlış uçları üzerine 2 bölüm. Favoriler üzerine 1 bölüm. Beklentiler üzerine 1 bölüm. Burunlar üzerine 1 bölüm. Hayır, onu yazdım. Amcam Toby'nin iffeti üzerine bir bölüm yazmaya söz vermedim mi? Uyumadan önce yazıp bitireceğim şu bölümler üzerine bölümün sözünü bile etmiyorum. Büyük büyük babamın favorileri üstüne yemin ederim ki bu yıl sonuna kadar bunların yarısını bile bitiremeyeceğim. Kalemi ve mürekkebi al eline kardeşim Toby ve iyice hesapla dedi babam. Göreceksin ki bedenin tüm parçaları arasında forsepsin üzerine düşüp de bir tek o parçayı ve beraberinde yuvamızın talihinin belini kırıvermesi milyonda bir ihtimaldir. Daha da kötüsü olabilirdi diye yanıtladı Toby amcam. Nasıl yani dedi babam. Ya dedi amcam Toby. Doktor Slop'un korktuğu gibi çocuğun başı yerinde kıçı olsaydı? Babam yarım dakika düşündü, aşağı baktı, parmağıyla hafifçe alnının ortasına dokundu. Doğru dedi.